yaşadığım sürece Rabbi yücelteceğim, onu düşüneceğim, sevinçten coşacağım, gündüz ve gece gelin önünde duracağım.
Evet, Rabbi Sada, değerli kardeşlerim ve kız kardeşlerim, bugün 2. Korintliler mektubuna bakıp Pavlus'un hayatından bir örnek almak istiyoruz. Mesele oluyor insanın sözleri için. İnsanlar bizi en birinci konuştuğumuz sözlere göre ölçecekler. Acaba seni tanıyanlar senin ağzından çıkan sözleri işitirken seni nasıl görecekler? 1988 senesinde Amerika'da her 4 senede bir olduğu gibi yeni bir prezident seçildi. Eski prezident Ronald Reagan çok büyük bir devlet borcu biriktirmişti. O kadar büyük bir devlet borcu ki ne Amerika tarihinde ne de başka gelişmiş bir devletin tarihinde öyle kocaman bir borç olmadı. Onun yerine George Bush adında yeni bir kişi aday oldu, kandidat oldu prezident olmak için. Ve o seçimlerin içinde halk korktu, birikmiş olan bu kocaman devlet borcuna karşı devlet yeniden vergileri, danıkları yükseltirmesin. Şimdi bu Bush'un kampanyasının en büyük bir sloganı şuydu: yeni vergiler yok. Şöyle övünürdü: hey bakın, dudaklarıma bakın. Ne konuşuyorum? Yeni vergiler olmayacak. Sonra seçildi, prezident oldu, birkaç ay geçti ve tabii ki ne oldu? Vergileri yükseltirdi. Yani bir lafça kendi sözünde durmadı. Biz politikacılardan sanki artık başka bir şey beklemiyoruz. Sanki yalan söylemek ya da bir şey söylemek sonra başka bir şey yapmak onların gündelik ekmeğidir. Sanki yalan söylemediler mi şaşıyoruz. Ya imanlılar nasıl biliniyor? İmanlılar nasıl biliniyor? Bizi tanıyanlar diyorlar mı ki, madem o İsa Mesih'e iman ediyor, söylediğine güvenebiliriz. O öyle dedi mi? Demek öyledir. Bence her bir Mesih imanlısı lazım öyle tanınsın. Bizim sözümüze güveniyorlar mı? Bu çok büyük bir konu. Özellikle mahallede çok büyük bir konudur. Bugünlerde Allah'ın sözünü yaymak daha önemli bir konu olmaya başladı. Eskiden Bulgaristan'da sanki Allah'ın sözü sanki kendiliğinden yayılırdı. Ama şimdi daha fazla uğraşmalıyız. Bizi karşı koyanlar çoğaldı ve Allah'ın sözünü müjdelemek çok büyük bir konu oldu. Ve bu konuda insanlar bizim doğruluğumuza daha çok önem verecekler. Sözlerimizi daha fazla dikkat edecekler. Bugün Apostol Pavlus'un hayatından bir mesele okumak istiyoruz. Çünkü ona da dediler, sen kendi sözünde durmuyorsun. Bir şey diyorsun ama sonra başka bir şey yapıyorsun. Bakalım o nasıl cevap verecek. Bakalım acaba onun evet'i mi evet, hayır mı hayır mıydı? 2. Korintliler 1. bölümden ayet 15'ten 22'ye kadar okuyorum. İşte öyle bir umutla geçen sefer niyetteydim sizi geleyim. İkinci bir bereketiniz olsun diye. Sizden sonra Makedonya'ya geçip Makedonya'dan tekrar sizi döneceydim. Siz de beni geçirip Yahudiye sancağına yollayacaktınız. Peki bunu yapmaya niyetlendiğim zaman aklım iki türlü müydü? Ya da niyetim beden tabiatından gelen bir niyet miydi? Öyle ki bende hem evet evet hem de hayır hayır bir arada bulunsun. Ama Allah nasıl sadıkandır? Aynı öyle size anlattığımız haber de hem evet hem hayır değildi. Ben, Silvanus ve Timotheus sizin aranızda Allah'ın oğlunu anlattık. Ve o hem evet hem hayır değildi, onda sade evet vardı. Çünkü Allah'ın ne kadar vermiş olduğu sözleri varsa onlar hepsi onun oğlunda evet oluyor. Biz de onunla Allah'ın şanı için amin diyoruz. Allah sizinle birlikte bizi de Mesih'te sağlamlaştırıyor ve bizi mesetmiş olan O'dur. O bizi mühürledi ve yüreğimize kapora olarak ruhu verdi. Evet, bugünkü vaazımızda 3 büyük konuya değineceğiz. Birincisi, Pavlus'un planı değişti. İkincisi, büyük bir haber şu ki İsa amindir, amindir. Ve üçüncüsü, göreceğiz ki Allah bizi sağlamlaştırıyor. Evet, şimdi en birinci konuya bakıyoruz. Pavlus'un planı değiştiydi. Ne oldu acaba? Pavlos bu mektubu, yani bu 2. Korintliler mektubunu Efes kasabasından yazıyor. Onu yazarken orada bulunuyordu. Ve o kasabada, Efes kasabasında çok işlek, çok önemli bir hizmeti vardı. Allah'ın sözünü büyük bir heyecanla ve büyük bir etkicilikle yayardı. Aynı zamanda uzaktan Korint Kilisesi'ndeki problemleri çözmeye uğraştı. Ve biliyoruz ki kendisi Korint kasabasındaki topluluğu kurmuştu bir vakit önce. Ve sonra o ayrıldıktan sonra bir sürü problemler ve günahlar meydana geldi. Ki bütün bunları 1. Korintliler mektubunda okuyoruz. 1. Korintliler mektubunun sonuna doğru 16 ayet 5'te onlara söz verdi, onlara yanına gelecek diye. Ama ondan sonra, o ayrıldıktan sonra Pavlus'a karşı konuşanlar çıktı. Korint Kilisesi'nin içinde bazı kişiler süzüldü. Usul usul kendilerine bir yer yaptılar. Ve Korint'teki kardeşlerinin yüreklerini çalmaya ve duygularını bozmaya çalıştılar. Ve büyük bir ölçüde de başardılar bunu yapmaya. Ne kadar acı bir şey. Sen canla baştan uğraşıyorsun, kan ter döküyorsun, kişileri Rab İsa'ya getiresin. Sonra o kişilerin açan, yani Rab İsa'ya iman ettiler, canlı bir bağlantı, canlı bir sevgi bağı oluşuyor. Aranızda çok sıkı bir birlik oluyor. Ondan sonra bambaşka bir kişi gelip senin yani imana getirdiğin kişileri sana karşı düşman yapıyor. Ne kadar acı bir şey. Bugüne kadar sanıyorum bu bir müjdecinin en büyük acısı odur. İmansızlardan gelen teslikleri, imansızlardan gelen baskılara karşı dayanabilir ama bir kişi yani sevgili kardeşlerini yüreğinden çalsın. Bu çok kötü bir şey. Evet ve Pavlus bu karşı koyan kişileri sıraya sokmak için 1. ve 2. Korintlilerin arasında bir mektup daha yazdı ki bugün elimizde yok. Ve bu mektubu yazdıktan sonra hemen Korint kasabasına gitmedi. Önce kardeşlerden yazmış olduğu mektuba karşı bir cevap almak istedi. Ve bu durumda bazıları dedi ki, bu Pavlus'a güven olmuyor. Hem evet geleceğim diyor, hem de hayır gelmeyeceğim diyor. Ve bu durumda Pavlus karşılık veriyor. Ben gelmedim doğru ama sebep neydi? Sizi cezadan korumak için Korint'e gelmekten vazgeçmiştim. Evet, Pavlus burada kendi prensiplerini gösteriyor. Evet mi? Evet. Hayır mı? Hayır. Biz apostollar ve özellikle ben hep bu prensibe göre yaşadım, işledim. Benim temam budur. Ve benim metodum budur. Ondan çıkamam. Ve bu konuda İsa Mesih'in yemin hakkında söylediği sözleri aklımıza getiriyoruz. İsa yemin etmeyin deyince acaba ne amaçtan bunu söyledi? Niçin imanlılar yemin etmesinler? Değil mi? Matta 5.37'de her bir imanlının temel öğretişlerinden bir söz. Ne diyor? Öyle değil. Sizin lafınız olsun evet mi? Evet. Ya da hayır mı? Hayır. Ondan ötesi şeytandandır. Evet bu ayetleri sanki her bir imanlının hemen öğrendiği temel ayetlerinden biridir. Yemin etmek iki sebepten yasaktır. Birincisi, yemin ettiğin zaman sen Rabbin adını boşa kullanıyorsun değil mi? Bir kişi yemin ederken demiyor sadece kendiliğinden bir söz, hep Allah'ı katıyor. Hatta bizim mahallede bu söz var. Aa şimdi Allah'ı kattım değil mi? Sanki Allah'ı katmakla sözlerimizi bir ciddilik kazandırıyoruz. Bu birinci sebep. Ama onun dışında ikinci bir sebep daha var. Yemin etmek enflasyon gibidir. Enflasyon ne demek olduğunu, biliyoruz. Aynı malı almak için hep daha fazla ödemek lazım. Bugün 50 ise aynı malı yarına 70'e alıyorsun. Bir sonra 100'e 120 bilmem ne. Enflasyon budur. Ve yemin eden bir kişi de bu güvenilirlik konusunda bir enflasyon başlatıyor. Ve onun sonu yok. Bu bir kere başladı mı kenarı yok. Önce diyorsun bu böyledir. Değil mi? Yani herhangi bir konuda diyorsun bu böyledir. Sonra yeniden kendini inandırmak için yetmiyor desin bu böyledir. İnan bana bu böyledir. Değil mi? Ama zaman geçtikçe o da yeterli değil. Diyorsun vallah bu böyledir. Sonra vallah sözü de yetmiyor. Vallahi billahi bu böyledir. Ne oluyor? Enflasyon değil mi? Aynı etki meydana getirmek için gittikçe daha fazla büyük sözler sarf etmek zorundasın. Sonra gittikçe biliyor. Vallahi billahi yeterli değil. Sonra ekmek çarpsın. Sonra Kur'an çarpsın ve en sonunda bizim ailemizde çok yaygın olduğu gibi musaf öpeceksin mi? Demek normal bir laf yaptın mı kimse beklemiyor, sen doğruyu konuşasın. Yani bu zaten beklenilmiyor. Normal bir laf, süslü olmayan bir söz kullandın mı zaten herkes biliyor, herkes sanıyor sen bir yalancısın. Bu geçerli değil. Ama İsa kendi imanlıları için başka bir sıra öngörmüştür. Başka bir şeyi bekliyor onlardan. İsa istiyor öyle bir kişi olarak tanınasan ki ağzından çıktığı sözden hiç kimse şüphe etmesin. Sen dedin mi demek öyledir. Süslü laflara, alakı katmaya hiçbir gerek kalmıyor. Çünkü sen öyle bir kişisin, herkes biliyor. Açan bu böyle konuştu demek bu böyledir. Yalan nasıl bir diyelim gündelik ekmeğimiz olduğunu biliyoruz. Ama kimi kere yalan söylemeden de yalan söylüyoruz. Yalan o kadar ustaca bir günah ki, o kadar bizi yani sanki hayatımızda o kadar büyük bir yeri var ki kimi kere açık bir yalan söylemeden bile yalan söylemiş oluyoruz. Nasıl? Mesela birincisi susmakla. Susmakla. Hiçbir şey söylemiyorsun. Ve diyebilirsin yani ben yalan söylemedim. Ama susman bile bir yalandır. Tamam anlaştık. Herkes cumartesi günü saat 5'te gelecek temizlik yapmaya. Gelemeyen var mı? Sen susuyorsun. Sen zaten biliyorsun açan gelemeyeceksin. Ama susmakla sanki geleceksin diye söylüyorsun. Yalan söyledin mi? Ağzından bir yalan çıkmadı ama senin susman bir yalandır. İkinci bir yol. Nasıl yani sözde yalan söylemeden yalan söylemiş oluruz? İnşallah. İnşallah sözü. Yani imanlıcası biz inşallah sözü kullanmıyoruz. Bizim mahallede imanlılar Rab isterse ya da Allah yolumu açarsa ya da Allah isterse öyle laflar yapıyoruz. Ve sanki böyle yapmakla topu Allah'a atıyoruz. Biz Allah'ın ne istediğini çok güzel biliyoruz. Toplantıya geleceksin mi? Allah isterse gelecek. Ya ne demek? Allah'ın zaten toplantıya gelmeni istediğini biliyoruz. Ona hiçbir şüphemiz yok. Ama sen yalan söylemeden yalan söylemiş oluyorsun. Bu o kadar derin bizim ruhumuza işlendi ki sanki ondan çok zor kurtuluyoruz. Ben kendi hayatımda bunu fark ettim. Bir kere biz Yunanistan'da yaşarken Mehmet Ali adında bir kardeşin evinde bulunuyorduk. İşte oturup işte yemek yedik. Sonra Komotini yani Gümülcine kasabasından bir başka bir Türk geldi. Değil mi? Biz gene Edirne'den oradan gelmiştik. O da buluştuk. Güzel bir zaman geçirdik. Ayrılma zamanı gelince adam kapıda diyor ki mutlaka beklerim. Gümülcine gelesiniz. Bize misafir olasanız. Ben de aşağı kalmak istemedim. Ben de aynı sözü çevirdim ona. Biz de bekleriz Edirne'ye gelesiniz. Hepsi güzel ama ayrılırken ne ben onun adresini aldım, ne de o benim adresimi aldı. Ne bir telefon numarasını aldım. Nasıl misafir olacağız? Görüyoruz mu ne oluyor? Biz sözde yalan söylemeden gene yalan söylemiş oluyoruz. Bizim sözlerimiz evet mi evet, hayır mı hayır değildir. Çok kolay aldanıyoruz. Pavlus buna karşı çıkıyor ve diyor ki, ben öyle bir kişi değilim. Benim evetim evet, hayırım hayırdır. Başka büyük laflar yapmaya gerek yok. Ama ne kadar da uğraştırsan kimi kere durumlar değişiyor. Kimi kere söz veriyorsun ama elinde olmayan sebepler yüzünden bunu yerine getiremiyorsun. Ve Pavlus'un Korint kasabasını ziyaret etmemesi de öyle bir şeydi. Dedi ki durumlar değişti. Ben size söz verdim geleceğime ama sonra bu düşmanlar meydana çıkınca önce beklemek istedim. Pavlus'un evet evet, hayırı hayır dedi. İkinci büyük bir söz şu ki, Pavlus kendi bu prensibini anlatmak için İsa Mesih'i gösteriyor. İsa Mesih de evet evet hayır hayır idi ve daha fazla bir şey söylemedi. İsa amindir. Şöyle diyor. Çünkü Allah'ın ne kadar vermiş olduğu sözleri varsa onlar hepsi onun oğlunda evet oluyor. Evet oluyor diyor. Allah söz verdi ve kendi oğlunu yeryüzüne göndermekle o kendi sözlerini tasdik etti, tamamladı, doğruladı. Ve dedi ki, evet bu doğrudur. Yani İsa Mesih'in meydana çıkmasıyla, yeryüzünde yaşamasıyla Allah'ın eskiden vermiş olduğu bütün sözleri, vaatleri gerçekleşmiş oluyor. İsa onların gerçekleşmesidir. Evet, şimdi bakalım Allah'ın en başta İbrahim'e verdiği sözlerine. Rab İbrahim'den üç çok zor şey istedi. Bir, bırak cinsini. İki, bırak ana babanın evini. Üç, bırak kasabanı. Ve ona karşılık üç büyük söz verdi. Bunu yaptın mı diyor, ben üç büyük söz veriyorum. Birincisi, senden kalabalık bir halk çıkacak. İkincisi, senin tohumunda bütün dünya bereketlenecek. Ve üçüncüsü, bütün Filistin toprağını senin evlatlarına vereceğim. Bu sözler küçük bir anlamda İsrail tarihinde gerçekleşti. Evet, ama asıl anlamda sadece Mesih İsa içinde ve İsa'nın zamanında gerçekleşiyor. Kalabalık bir halk olacaksın diyor. Musa'nın zamanında bunu küçük bir parçada görüyoruz. Yani Musa'nın zamanında belki 2 milyon kişi oluşmuştu. Meydana gelmişti. Bir kişiden 2 milyon kişi türedi. Bugün bütün kendini Yahudi söyleyen, Yahudi sayan kişiler 14 milyondur. Ama İsa'nın adından İbrahim'in evlatları olan kişiler çok daha kalabalık. İsa'da gerçekten kalabalık bir halk oldular. İsa'nın adını taşıyan Hristiyanlar değil 2-3 milyon, değil 14 milyon, 2000 milyon, 2 milyar kişi artık İbrahim'in evlatları olmuş İsa Mesih'in aracılığıyla. İkinci bir vermiş olduğu bir söz, senin tohumunda bereketleyeceğim bütün dünyayı. Bu değil bütün halk olarak, Yahudiler bütün dünyaya bir bereket olsun ki bazıları öyle diyor. Yani Yahudilerin arasından çok büyük bilginler, bilim adamları, filozoflar, okumuş kişiler çıktı ki bunlar dünyaya bereket getirmiş ama bu böyle değil, bu doğru değil. Senin tohumunda bereket olacak bütün dünyaya, o gösteriyor tek bir kişiyi. İsa Mesih'i gösteriyor. Biz Galatyalılar mektubunda bunu okuyoruz. O da diyor tek bir kişi de bu gerçekleşti. İsa Mesih bütün dünyaya bereket getirdi. Ve üçüncüsü, Rab diyor ki toprak olarak bu yerleri sana vereceğim. Evet, ve görüyoruz eski ayın tarihinde Filistin toprakları Süleyman, Kral Süleyman'ın zamanında gerçekten İsrail halkının eline geçmişti. Mısır sınırından Irak'ın sınırına kadar. İki büyük ırmağın ortasına vereceğim sana. Evet, ama bugün bunun daha büyük bir gerçekleşmesini görüyoruz. Çünkü bugün sadece 200 kilometrelik bir toprak değil, bütün dünya Rab İsa Mesih'in imanlılarındır. Rab İsa Mesih kendisi söyledi ki Matta 5. bölümde, ne mutlu yavaş olanlara, çünkü dünyayı miras alacaklar. Ve gerçekten biz bunu görüyoruz. Bütün dünya bizimdir. Daha başka değil, sadece İbrahim'e vermiş olduğu sözler, Rab Davud'a vermiş olduğu sözleri de İsa Mesih'te amindir. İsa Mesih'te gerçekleşti. Çünkü Davud'a söz vermişti, senin oğlun bütün dünyada sayılacak büyük bir kral olacak. Tabii ki bu küçük anlamda onun oğlu Süleyman için konuştu. Süleyman da gerçekleşti ama asıl anlamda ancak Mesih'te. Davud'un oğlu odur. Bütün dünyada sayılacak büyük bir kral Süleyman değil. Süleyman küçük kalıyor İsa Mesih'in yanında. Hezekiel kitabında son bölümlerde 40'tan 48'e kadar Rab Hezekiel'e kocaman bir videnye, kocaman bir görüm gösteriyor. Ve Hezekiel orada yeni Allah evi, yeni tapınağı görüyor. Tabii Hezekiel zamanından birkaç sene sonra birkaç Yahudi Babil sürgünlüğünden dönüp Zerubabel zamanında bir tapınak kurdular. Ama bu çok zayıf kaldı. Aslısı İsa Mesih'in zamanında yapıldı. O yüzden İsa diyor ki bu tapınağa yakın, ben onu yeniden kaldıracağım. Yeşu'ya bakmış olursak, Yeşu gerçekten Yahudileri, Yahudi halkı vaat edilmiş topraklara götürdü ve düşmanlarından rahat ettiler. Ama asıl rahat etme yeri o değildi. O ancak İsa'nın zamanında oldu. İsa'da oldu. İsa amindir. İsa Yeşu'nun karşılığıdır. Sanki görüyoruz her bir konuda önce Rab bir şey için söz veriyor. Sonra onu yerine getiriyor ama bütün dünya amin diyor İsa Mesih'e. Evet, İsa'nın adı bile amindir. İsa'nın adı bile amindir. Bakın açıklama, yani Vahiy kitabında 3. bölümden 14-15 okuyorum. Laodike kasabasındaki topluluğun meleğine yaz. Amin olan, sadikan ve hakikatçi şahit olan, Allah'ın yaratılışının başı olan şöyle diyor. Bakın İsa burada her bir topluluğa kendini tanıtırdığı gibi burada da bir ad kullanıyor. amin olan diyor. Bu demek değil ki İsa amin söylüyor ya da herhangi bir imanlı duasının sonunda amin diyor. Hayır, bu amin İsa'nın adıdır. Nasıl Mesih onun bir adıysa, aynı derecede amin onun bir adıdır. Yani bir kişinin adı tabii ki onun özünü gösteriyor. Onun aslısı, onun merkezi, onun diyelim bütün huyusuyu bir atlan belli oluyor. Ve İsa Mesih'in özü amin demektir. Amin olmaktır. Allah onunla bütün sözlerini gerçekleştirdi. Evet, ne kadar büyük bir söz diyor. İsa Mesih amindir. Onda evet mi evet, hayır mı hayırdır. Başka bir şey yok. Ve şimdi üçüncü bir soruya bakıyoruz. Peki bu böyleyse nasıl Rabbin bu amini kendi hayatımızda geçerli kılıyoruz? İsa Mesih'in madem amin olduğunu görüyoruz, bu bizim için ne demek oluyor? Nasıl bunu geçerli kılıyoruz kendi hayatımızda? Amin sözü sadece duanın sonunda söylenen bir laf değil. Yani mesela eskiden bir telegrama gönderdiğin zaman stop vardı. Saat 5'te geliyorum, stop. Birçok imanlılar öyle düşünüyor. Yani duanın sonunda bir stop sözü, dur, öyle değil. Amin sözünün bir anlamı var. Amin sözü en birinci eğer harfleri, bukvaları değiştirirsek, A, İ yerini değiştirirsek, İ, A çıkıyor, iman. Amin oluyor, iman. Ve zaten Arapça kökünden, aynı kökten gelmiştir. Amin demek, iman demek. Amin demek, iman ediyorum demektir. Duanın sonunda amin derken, sen kendi kendini ve etraftaki kişileri büyük bir kesinlikle diyorsun ki, evet, iman ediyorum. O öyledir. Söylediğim şeyleri iman ediyorum ki alacağım. Ve aynı zamanda A-İ yerinde E-İ diyebiliriz. Amin oluyor, emin. Amin demek ki eminim bu böyledir. Eminim söylediğim şeyler gerçekleşecek. Rab İsa amindir. Rab İsa'da iman ediyoruz. Rab İsa'da eminiz. Rab'in karakteri, Rab'in özellikleri biz kazanacağız ve biz ondan eminiz. Biz buna iman ediyoruz. Nasıl Rabbin bu amini kendi hayatımızda geçerli kılıyoruz diye sorduk. Ve buna cevap olarak görüyoruz. Rab kendisi amin olduktan sonra onun karakteri, onun özellikleri bizi geçiyor. Biz de bir amin oluyoruz. Biz de iman ediyoruz. Biz de emin oluyoruz kim olduğundan. Evet, Allah'ın özel adı bildiğimiz gibi Yahve'dir. Ya da başka bir söyleniş tarzı Yehova. Bugünlerde Yehova Şahitleri adında yanlış öğretişleri yayan bir sekte çıktı. Onlar da özellikle Türkiye'de ve Avrupa'daki Türklerin arasında çok başarılı olmaya başladılar. O yüzden Yehova adı bize sanki bad geliyor. Sanki bize uygunsuz geliyor. Ama ad olarak yanlış değil. Maalesef o güzel adı onlar batırdılar. Onun için daha fazla Yahve adını kullanmaya karar veriyoruz. Bu adın asıl anlamı Yahve demek ben benim. Ama eski antlaşmada 8 kere bu ad başka bir sözle birleştiriliyor, bir oluyor. Ve her biri bizi Allah'ın karakterini gösteriyor. Hem de bizim için ne yapacağını gösteriyor. Ve onun için bu Yahve adı başka bir sözle birleşirken biz bunu bir tire ile yazıyoruz. Ve 8 kere bu tireli Yahve adı görüyoruz eski antlaşmada. En birinci tireli ad. Yahve Yire. Yahve Yire. Bu demek ihtiyacımızı karşılayan Rab. Rab verecektir demektir. Biz bunu görüyoruz İbrahim'in hayatında. İbrahim İshak'ı götürürken Moria Dağı'nın tepesine binerken Yahve Yire İbrahim bunu söyledi. Değil mi çocuğu İshak dedi ki baba odun ve ateş burada ama hayvan nerede? Kurban hayvanı nerede? İbrahim o büyük imanla dolu cevap verdi. Dedi ki Yahve Yire. Rab kendisi verecektir. Krize mi diyoruz? İbrahim en büyük krizadaydı. Biz bugün hep krize diyoruz ama asıl İbrahim o vakit çok büyük bir krizeye düştü. Nereden kurban alacağını bilmezdi. Düşünebiliyor musun? Kendi biricik çocuğunu getiriyorsun Balkan'a ve onu kurban etmeye hazırsın. Ama aynı zamanda umudun var. Aynı zamanda imanın var. Rab verecektir. Bu benim oğlum yaşayacak. İbrahim'de öyle bir iman vardı. İmanla Allah'a evet dedi. İmanla amin dedi. İman ediyorum, eminim. oğlum yaşayacak. Ve sen de bugün krizede misin? Sen de bugün bakıyorsun sağa sola, işte perişan olmuşsun, bilmiyorsun çağrı nereden gelecek. Sen de büyük bir imanla emin olarak amin de. Yahve yeri. İkincisi Yahve Nisi. Yahve Nisi. Bu demek Rab bayrağımızdır. Bayrağımızdır. Tabii ki bayrak her zaman asker bir kontekste, asker alanında kullanılıyor. Rab bayrağımızdır. Yahve Nisi. Bu neden kaldı? Musa'nın zamanında İsrail halkı daha yeni Mısır'dan çıktıydı. Amalek halkı ile karşılaştılar ve Amalek halkı İsrail'e saldırdı. Hem de en hain bir biçimde arkadan, yani kadınların ve kızların askerlerin olmadığı taraftan saldırdılar. Hemen bütün halkı, İsrail halkını yok etmeye çalıştılar. Ve biliyorsunuz ne oldu? Musa bir tepeye binip bütün senaryo tepeden seyrediyor. Ve kendi silahlarına, kendi güçlerine güveneceklerine Rab'be güvendiler. Musa ellerini havaya kaldırdı, dua etmeye başladı, yalvarmaya başladı. Ondan sonra öyle bir ad geçiyor burada. Yahve Nisi, Rab bayrağımızdır. Rab bizi yengi verecek. Sana saldıran bir güç var mı? Bir düşman olsun ya da günah olsun. Ve diyorsun ben perişan olmuşum. Ben bilmiyorum nasıl karşı duracağım bu korkunçluğa karşı, bu düşmana karşı. O zaman Yahve Nisi, Yahve Nisi, Rab bayrağımızdır. Bunu söyle. O Yahve Nisi seni koruyacak. Değil bir takım muskalar, değil hocalara gidesin. Yahve Nisi, Rab bayrağımızdır. O düzeltilecek. Buna iman ediyorum ve eminim. O öyle olacak. İsa amindir. Üçüncüsi, Yahve Şalom. Şalom sözü belki duymuşuz. Rab huzurumuzdur. Rab barışımızdır. Evet. Bunu okuyoruz Hakimler kitabında. Gideon en büyük önder. Gideon Ofra kasabasında Rab'be bir kurban yeri yaptı. Gideon daha korku içinde yaşardı Midyan halkından. Midyan halkı, İsrail halkı perişan etti. Saldırdılar ve hiç karşı koyamadılar İsrail halkı. Ve bu en korkunç ve umutsuz zamanlarında bile anlayabiliriz ki Rab bize huzur ve barış verendir. Ona bağlanıp umut edebiliriz. İsa amindir. Yahve Şalom diyoruz. Buna iman ediyorum. Ondan eminim. Dördüncü yerde Yahve Tzidkenu. Biraz değil mi? Zor dönüyor dilimiz. Yahve Tzidkenu demek Rab doğruluğumuzdur. Bunu okuyoruz Yeremya kitabında 23. bölüm ayet 6'da. Ve bu çok büyük bir peygamberliktir. Bir peygamberlik sözüdür. Daha sonra gelecek olan bir kişi için konuşuyor. Ve Yeremya diyor ki bir gün Davud'un soyundan öyle bir kral gelecek ki onun adını koyacağız Yahve Tzidkenu, Rab doğruluğumuzdur. Rab doğruluğumuzdur. Evet, bu her bir imanlı için çok büyük bir hakikat. İsa amindir. Yahve Tzidkenu, Rab doğruluğumuzdur. Günah bizi sardığı zaman şeytan bu suçluluk duyguları ile çok imanlı yıktı. Bu suçluluk duyguları çok büyük bir ustalıkla kullanmasını biliyor. Umutsuzluk içinde dediler ki Rab beni artık kabul etmeyecek. O durumda duyguların değişmesini beklersen çok geç olacak. Sakın duygularım değişsin de öyle Rab'be teşekkür edeceğim deme. Hayır, imanla kabul et. Ben ne kadar yaramaz bir kişi olsam bile gene toparlıyorum kendimi. Gene kalkacağım ve diyorum ki büyük bir imanla eminim Yahve Tzidkenu. Bütün pislik duygularıyla dönüp herkesin önünde Yahve Tzidkenu, Rab doğruluğumuzdur diyeceğim. Rab'in sözünü kendin için geçerli kıl. Amin de, imanla amin de ve emin ol. Beşinci yerde görüyoruz Yahve Şamma. Yahve Şamma. Bu demek her yerde bizimle olan, her yerde var olan Rab. Bunu okuyoruz Hezekiel kitabında. Hezekiel bir görüm gördü ve 48. bölümde 35. ayette bu görümün sonunda sanki çok büyük bir son sözle onu okuyoruz. Yahve Şama. Rab oradadır. Rab her yerdedir. Kaç defa kendimizi yalnız hissediyoruz, değil mi? Kimse beni anlamıyor, kimse benim halimi merak etmiyor ve böyle duygulara düşüyoruz. Özellikle, ve şeytanın büyük bir taktikası bu, özellikle bizi seven kardeşlere karşı kendimizi yalnız hissediyoruz. Ben kaç defa gurbetteydim, yapayalnız. Ya da bu duygularım beni öyle bir duruma getirdi ki, dedim ki artık kimse beni merak etmiyor. Allah uzak. Şeytan çok güzel biliyor, seni bu duruma getirsin. Toplantıda kimse beni sormuyor, onlarda sevgi yok. Bu takım düşünceler senin aklına geldiği zaman hemendeki Yahve Şam'a, Rab her yerdedir. O zaman Yahve Şam'a sözü kendin için geçerli kıl. Rab her an, her yerde benim yanımdadır. Buna iman et, ondan emin ol. Daha sonra altıncısı görüyoruz. Yahve Sabaot. Yahve Sabaot. Bu demek orduların Rabbi. Bu söz eski antlaşmada o kadar sık geçiyor ki artık sayısız. Yahve Sabaot. Bu demek orduların Rabbi. Ve tabii ki buradaki ordular yeryüzündeki askerler değil. Bunlar ruhsal askerler. Yani Rab bütün ruhsal dünyanın efendisidir. Melekler, ruhlar, yıldızlar hepsi Yahve Sabaot'a boyun eğiyor. Mezmur 46 ayet 7'de mesela bunu görüyoruz. Rab orduların Rabbidir ve herkes ona boyun eğiyor. Ne vakit şeytanın baskısına uğrarsan, gerek rüyalarla, gerek seslerle, gerek her türlü korkularla, o zaman anla ki gökte kocaman bir ordu var. Ve bu ordu seni korumak için savaşıyor. İsa tutuklandığı zaman Petrus'a ne dedi hatırlıyor musun? Petrus, ne sanıyorsun, gücüm yok mu? Dakikada isteğim babamdan 12 ordu melek ve o bana göndermeyecek mi? Evet, İsa da açık açık diyor ki ben Yahve Sabaot, orduların Rabbiyim. Orduların başında biri var, Yahve Sabaot, orduların Rabbi. Bu görünmeyen bir ordudur ve onların başındaki general de görünmeyen bir varlıktır. Ama iman gözleriyle onu göreceksin, kabul edeceksin. Sen de söyle, Yahve Sabaot Rab, bütün orduların Rabbidir. Ben iman ediyorum, ondan eminim. İsa amindir. Ve sonra Yahve Ra'ah. Yahve Ra'ah demek Rab çobanımdır. Rab çobanımızdır. Bu artık herkesin bildiği bir şey değil mi? Mezmur 23 ve Mezmur 23'ten başka 80 defa geçiyor. Rab bizim çobanımızdır. Ne kadar güzel, ne kadar teselli verici bir şey. İsa amin olarak bizim iyi çobanımızdır. Bir bakıcı, bir güdücü, yol gösteren, bir koyun olarak çok şey görmüyorsun. Yani çok kısa görüşlüsün. Gelecek zaman için kaygılanırsan, sanki hayatında bir gidiş yok, bir posoka yok. Ne yapacaksın? Bir ileri kopuşuyorsun, bir geri, bir sağ, bir sol. Sanki bir yere varamıyorsun, sanki her şey anlamsız. O zaman anla ki Yahve Ra'ah, Rab çobanımızdır. Ne zaman kişiler kafanı karıştırıyorlar, benim gibi yap diyorlar. Arkamdan gel. O zaman anla ki var tek bir önderim, tek bir çobanım. Sadece onun peşinden git. Yahve Ra'ah, Rab çobanımdır. O sana bakacak, o her şeyi hazırlayacak. Ama lazım ona yakın kalasın tabii. Rab çobanımdır. Ona iman et, ondan emin ol. İsa amindir. Ve son olarak Yahve Rafa. Bu demek Rab doktorumuzdur. Rab bizi iyileştirendir. Çıkış kitabında 15-26'da onu okuyoruz. Rab kendi halkına söz veriyor. Mısırlıların hiçbir hastalığı size geçmeyecek. Çünkü Yahve Rafa. Rab bizim doktorumuzdur. İsrail halkı çöldeydi. Tabii ki ilaçlardan uzak, doktorlardan uzak, hastanelerden uzak, ambulanslardan, klinikalardan uzak. Her bir şeyden hastalanıp ölebilirdiler. Uzun bir zaman sonra bir su kaynağına geldiler. Artık herkes susuzluktan ölmek üzere. Bir de baktılar, bu su zehirli çıktı, otalaklı çıktı. Ne yapsınlar? Perişan oldular, ölecekler. Ama Rab Musa'ya bir ağaç gösterdi. Musa bu ağacı alıp su kaynağının içine attı. Ve sular tatlı oldu, içilir oldu. Evet, Rab buna diyor ki, Mısırlıların hastalıklarının hiçbirisini sana vermeyeceğim. Bakın dikkat edin, Rab demedi hiçbir hastalığın olmayacak. Hayır, imanlı ölümsüz değildir ve biz de sanmayalım Rab sanki borçludur bize, sanki mecburdur her bir hastalığı bizden alsın. Ama bu demek ki hastalık artık bir ceza değildir. gereksiz hastalıklar olmayacak bizde. Bu hastalıklar diyor ki Mısırlıların hastalıkların hiçbirisi sende olmayacak. Kurajlan Yahve Rafa. Değil doktora gitmeyesin, bunu demek istemiyoruz. Ama doktora giderken bile Rab'be güveneceğim. Ve umutsuzluğa düşmeyeceğim. Rab benim doktorumdur. Buna iman ediyorum, ondan eminim. İsa amindir. Ve son olarak, şimdi ayet 21 okuyacağız. Ve orada görüyoruz, Allah bizi sağlamlaştırıyor. Ne kadar güzel bir fikirle Pavlus bu düşünceyi, bu bölümü bitiriyor. Çünkü bir imanlı olarak çok defa düşünebiliriz ki lazım bunu yapayım, lazım onu yapayım, lazım daha gerçekçi olayım ve eğer kendi gücümüzü kalmış olursak gerçekten işimiz çok zor olacak. Ne güzel biz yalnız değiliz. Allah bizi sağlamlaştırıyor. Bu kadar zor bir günlerde yaşarken Rab diyor ki ben seni yalnız bırakmayacağım. Nasıl yapıyor bunu? Bakın ayet 21 okuyorum. Allah sizinle birlikte bizi de Mesih'te sağlamlaştırıyor ve bizi mesetmiş olan O'dur. O bizi mühürledi ve yüreğimizi kapora olarak ruhu verdi. Fark ettiniz mi? Allah bizi sağlamlaştırıyor derken tam olarak anlatıyor nasıl bizi sağlamlaştırdı. Üç ayrı büyük harika şey yaptı bizim için ki biz O'nun istediği bir kişi olalım. O'nun istediği gibi yaşayalım. Sözümüz amin olsun. İsa amin olduğu gibi biz de amin olalım. Bu amaçla Rab bizi sağlamlaştırıyor. Birincisi diyor ki bizi mesetti. Mesetti. Mesetmek ne olduğunu biliyoruz değil mi? Kutsal bir kişiye zeytinyağı dökülüyor onun kafasına. Öyle ki onun artık Rab'bin hizmeti için ayrılmış olduğu anlaşılsın. 1. Yuhanna'da 2. bölüm ayet 20 ve 27'de Yuhanna bize açık açık diyor ki bu mesetme olayı eskiden sadece kutsal adamlarda olurdu ama şimdi hepimiz mesedilmiş kişileriz. Ve şöyle diyor, ama sizde kutsal olanın mesetmesi var ve hepiniz bilgilisiniz. Ve gene, ama siz ondan bir mesetme aldınız, o da sizde devamlı kalıyor. İhtiyacınız yok, birisi sizi öğretirsin. O mesetme, işte sizi her bir temada öğrettiren odur. Ve o hakikattir, yalan değildir. O sizi nasıl öğrettirdiyse siz Rab'de devamlı öyle kalın. Evet, tekrar ve tekrar aynı hakikati söylemek istiyorum. Her bir gerçek imanlı da kutsal ruh vardır. İki sınıf imanlı yoktur. Ruhlu ve ruhsuz. Kim gerçekten İsa Mesih'i kabul ettiyse, kim yürekten tövbe ettiyse, kim yeniden doğmuşsa Rab söz veriyor. Ben sana kutsal ruhu veriyorum ve kutsal ruhu vermekle bizi mesetmiş oluyor. Harun, Musa'nın abisi, Musa'nın ağası Harun bir vakit birinci başkahin olarak mesedilmişti. Çok güzel elbiselerle giyindi, başkahin elbiseleriyle ve bütün uzun bir temizleme prosesinden sonra onun kafasına Musa kutsal zeytinyağı döktü. Tabii ki bu sadece sembolik bir hareket idi. Simbolize edilen aslında şey neydi? Rab gökten bu kuvveti veriyor ki bu hizmeti yapasın. Gökten öyle bir kuvvet verildi, vazifesini yerine getirsin. Rab bizden çok şeyler bekliyor ama aynı zamanda bunu yapmak için güç veriyor. İkincisi, Rab bizi nasıl sağlamlaştırdı derken ikincisi diyor ki bizi mühürledi. Bizi mühürledi. Bizim üzerimize bir mühür, bir peçat koydu. Efesliler 1. bölümde 13 ve 14 gene şöyle okuyoruz. Önce hakikat olan haberi, hani sizi kurtaran iyi haberi duydunuz. Hem de ona iman ettiniz. Böylelikle Mesih'te söz verilen kutsal ruhla mühürlendiniz. O kutsal ruh bize verildi mirasımızın bir kaporası gibi. Hani belli olsun ki Allah kendi malını satın alacak. Öylelikle onun şanına övgü getirilsin. Evet, Rab bizi sadece güç vermekle kalmadı, bizi sadece mesetmekle kalmadı. Aynı zamanda diyor ki bizi mühürledi. Bir mühür vurulduğu zaman devlet karışıyor. Mühürlenen şey saklanıyor. Mühürlenen şey korunuyor. Kimse ona dokunamaz. Kimse sana dokunamaz. Vaktinden önce kimsenin hakkı yok sana dokunsun. Geçenlerde mesela bir telefon, bir GSM aldım. Kutunun üzerinde İngilizce bir yazı vardı. Bir mühür. Ve o da diyor ki bu mühür kırıldıysa almayın. Ne demek oluyor? Eğer bu mühür kırılmışsa demek birisi ellemiş onu ve artık orijinal değildir. Belki değiştirilmiştir. Ve devlet de birçok yerlerinin üzerine mühür koyuyor. Öyle ki devlet adamlarından başka hiç kimsenin hakkı yok orasını ellesin, orasını açsın vaktinden önce. Ve Rab sana da bu güveni vermek istiyor. Sana kimse dokunamaz vaktinden önce. Allah'ın ruhu ile yaşamak bizi bir garantidir ki Rab bizi koruyor. Yalnız değiliz bu orasının içinde. Rab diyor bizi mühürledi. Ve son olarak diyor ki bir kapora verdi. Evet. Az önce Efesliler 1. bölümde ayet 14'te bunu okuduk ve tekrar okumak istiyorum. O kutsal ruh bize verildi, mirasımızın bir kaporası gibi. Hani belli olsun ki Allah kendi malını satın alacak, öylelikle onun şanına övgü getirilsin. Son büyük tesellici söz şu ki Allah bizi sağlamlaştırıyor, bize kapora vermekle. Evet, hepimiz biliyoruz bir kapora nedir. Bir asıl fiyat vermeden sen küçük bir fiyatı ödüyorsun ama mal daha senin tarafına geçmiyor. Sen onu daha kullanmıyorsun. Küçük bir suma ödedin mi artık kimse o malı kapamaz. Yani bu küçük suma, küçük para büyük bir efekt bırakıyor. Evet. Ve Paulus diyor ki kutsal ruh bize bir kapora gibi. Bugün belki bize küçük görünüyor ama çok büyük bir efekt, çok büyük bir etkisi olacak bir gün. Şu anda bizim hayatımızda gördüğümüz Rabbin ne kadar işler yaparsa bunun hepsi sadece diyor birer kapora gibidir. Rab bizim hayatımızda bu harika işler yapıyor. Bir amaçtan göstermek istiyor ki aslısı ve daha büyüğü daha sonra olacaktır. Kutsal ruh ne kadar harika bir şey ise asıl Rabbin hazırladığı sonsuz yaşam daha o kadar da fazla güzeldir. Rab sizinle olsun sevgili kardeşler.